Herkese merhaba, ben Binnaz. Maskeli Ebeveyn'e hoş geldiniz. Bu bölümde ebeveynliğin diğer adı olan sabrı konuşacağız. Dinlemeye sabrınız varsa hadi hemen başlayalım. Bir not düşmek istiyorum başlamadan önce. Ailedeki herhangi bir bireyin sağlık sorunlarına sabretmek apayrı bir şey. O yüzden bu bölümde konunun bu kısmına değinmeyeceğim. Belirtmek istedim bunu. Ya sabır diyerek başlayalım. Sabır ne demek? Biraz sözlükleri karıştırdım yine. TDK'da ne diyor? Olacak ve gelecek olan şeyi telaş göstermeden bekleme. Yani geçmesini beklemek. Yapay zekamız ne demiş? Bir kişinin zorluklar, sıkıntılar veya beklemelerle başa çıkma yeteneği olarak tanımlanır. Sabır, olumsuz durumlarla karşılaşıldığında huzurunu koruma, duygusal dengeyi sağlama ve olumlu bir perspektif geliştirme yeteneği olarak da ifade edilebilir. Başka sözlüğe bakmadım arkadaşlar. İkisi benim için yeterli. Zaten sizler de sabrın ne demek olduğunu gayet iyi biliyorsunuz. Yani ne anlıyoruz bu tanımlardan? Sabır devredeyse önümüzdeki meseleyle ilgili bir sınav veriyoruzdur, değil mi? Yani bunu dini açıdan söylemiyorum ama işin bu boyutu da var bir takım insanlar için. Çok normal bu da. Aynı zamanda sabır zamanla ilintilidir, değil mi? Sabrın tanımından bunu anlıyoruz. Yani beklemek var. Beklerken gösterdiğimiz tavırlar var, değil mi? Şimdi bu sabır denen şey taşan bir şey. Sizler de bunu gayet iyi biliyorsunuz. Mesela kaynamakta olan bir sütün zamanında müdahale edilmemesi taşması gibi veya içi dolu zaten içi dolu bir bardağa konan son damlanın taşması gibi bir şey. Nedir sabır taşması? İnsanın sabrının ve hoşgörüsünün sınırlarının aşıldığı durumlar bence. Çünkü bir kişinin sabır taşması sırasında ne görürüz? Genellikle öfke, hiddet, ne bileyim aşırı duygusal tepkiler veya agresif davranışlar. Öyle değil mi? Yani ay sabrım taştı deyip kahkahalarla gülen bundan eğlenen birini görmedim ben. Gülenleri gördüm gerçi kendim de dahil. Ama o delirmekle delirmemek arasındaki ince çizgiydi. Sabır taşmasında kişi normalde kontrol altında tuttuğu veya baskıladığı hissiyatları tepkileriyle ifade etmeye başlıyor. İşte zurnanın zırt dediği yerde tam olarak burası. Çünkü insanlar tam bu noktada sizin tepki veriş biçiminizden yola çıkarak size bir etiket yapıştırırlar. Ne kadar sabırsızsın gibi. Yani biliyorsunuz aslında sabırsız kişi konu o noktaya gelene kadar kendince sabretmiştir. Sabır öyle pek görünen bir şey değil ya hani. Ancak zurnanın zırt dediği yerde sabrın öbür yüzü görünüyor oluyor. Yani sabırsızlık. Aslında ona sabırsızlık denmez. Kişi oraya kadar sabretmiştir zaten ama öbürünün bundan haberi yoktur. Buraya da geleceğim. Sabır taşmasında ortaya çıkan tepkiye şaşırmalar olur bir de, değil mi? Onu da tanıyorsunuz. Ay ne oldu canım şimdi? Ne olacak? Sabrım bir kız bir oğlan doğurdu. Al sana bunları veriyorum. Nur topu gibi büyüt. Dolayısıyla bence nelere sabrediyorsak etrafımızdaki insanları bu durumdan haberdar etmek güzel olabilir. Peki sabrımız yakıtını nereden alıyor? Tanımında da fark ettik değil mi? Tahammül var orada, bekleme var. Yani tahammül kapasitemizden, katlanma kapasitemizden, dayanma gücümüzden alıyor. Yer yer hoşgörümüzden, dayanıklılığımızdan, ne bileyim metanetli olma derecemizden alıyor. Yani bu ne kadar ılımlı olup olmayışımızdan, duygusal dengemizin o aralar nasıl olduğundan da etkilenen bir şey bu sabır. Şimdi bu sabırla ilgili sözler vardır ya, ben bunlara bayılıyorum. Gerek yazılı gerek sözlü, işte şairlerden, yazarlardan tutun kutsal metinlere kadar sabır hemen hemen herkesin ilgilendiği ve üzerine çalıştığı bir özellik. Bakın çalıştığı diyorum, hani herhangi bir özelliğimizi düşünün sık sık üzerinde çalışmamız gereken nedir deseler herkes muhtemelen, çoğunluk diyeyim daha doğrusu, sabır der. Daha sabırlı bir insan olmak isterdim, daha sakin, genelde onunla ilintilidir bu. Sabır, telaş gibi şeyler. Halk içinde ne deriz mesela biz? Ya sabır çekeriz ya da sabır taşı oldum deriz. ya da sabrımı zorlama deriz. Ya mesela babaannem sabır şükür derdi. Başta anlayamazdım ne demek istediğini, çok sonradan anladım. Önündeki meseleler için sabrediyordu. Elinde olanlara da şükrediyordu babaannem. Sabretmesi gereken şeylerin bilincinde, farkındaydı. Ama elinde olanlar da var diyor gibiydi bu sabır şükür derken. Yani boş bir polyanlacılık değildi bu bence. Dayanmasını mümkün kılıyordu bu iki sözcük. Hoşnutlukla sabrediyordu. Zaten biliyorsunuz bizler şükür kültüründen geliyoruz. Gerçi şükrün vicdan azabı yaratan bir tarafı da vardır. Ama bu başka bir konu. Ben burada buna girmeyeceğim. Biz devam edelim. Başka hangi sözler var? En bilinenleri ve en sevdiklerimden. Sabreden derviş muradına ermiş. Mevlana Celaleddin Rumi'ye ait bir söz. William Shakespeare'in de var sabırla ilgili. Yiğitlik intikam almakta değil, tahammül göstermektedir. Burada direkt sabırdan bahsetmiyor ama tahammülün sabır olduğunu alt metin olarak anlıyoruz zaten. Sabrın sonu selamettir diyor Türk şair Fuzuli. Ne sabrım var ne de sabrımı bekleyecek vaktim. Yine William Shakespeare'in bir tane daha var. Sabır acının iğnesidir. Şimdi sabırla ilgili söyleyeceğim sözlere dikkatlice bakın. İçinde neler var, alt metininde neler var. Emily Dickinson, Amerikan şair, sabır özür dilemek değil anlamaktır. Ralph Waldo Emerson, bu da yine Amerikan şair ve filozof. Sabır bir meyvenin olgunlaşmasını beklemektir. Goethe, Alman şair ve yazar. Sabır her şeyin anahtarıdır. Yine Mevlana'dan bir tane daha. Sabret çünkü sabır güzellikleri meydana çıkarır. Ömer Hayyam, Fars şair ve matematikçi. Sabır gizli bir hazine gibidir. Victor Hugo ne demiş? Sabır büyük erdemlerden biridir. Hazreti Ali, İslam imamı, sabrın sonunda acı da olsa bir tatlılık bulunur demişler. Gelelim kutsal metinlere. Mesela Kur'an'da, Bakara suresinde, Ali İmran suresinde var bu şeyler. Ben biraz karıştırdım. Diyor ki Allah'ımız bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Başka bir surede şöyle diyor. Ey iman edenler sabredin, birbirinize yardım edin. Sabır, yani ne anlıyoruz burada? Sabır İslam'ın da temel prensiplerinden biri. Farklı kutsal metinlerde de yine sabırla ilgili sözler var. Mesela İncil Yeni Ahit'te diyor ki umuda dayan, sıkıntılarda sabırlı ol, dua etmekte sürekli ol. Yine sabrın geçtiği bir ayet diyelim. Tevrat'ta ne diyormuş? Sessizce Tanrı'yı bekle, ona dayan, kendi yollarını başarıyla ilerlerken sinirlenme. Buda'nın da var bu konuyla ilgili. Sabır acının bir parçasıdır. Kendi hatanı anlamadan önce sabretmenin ne anlama geldiğini bilemezsin. Bhagavad Gita denilen bir kutsal kitap daha var Hindu geleneğinde. Orada da sadece duygu ve acıları kabul eden, sabırlı ve anlayışlı olan kişi gerçek bilgeliğe sahiptir diyor. Muhtemelen sabırla ilgili benim şu an değinmediğim bir sürü metin, kutsal yazı, destanlar da vardır mesela. Bu konuyla ilgili araştırma yapabilirsiniz eğer merak ediyorsanız. Ben kendi açımdan sabretmenin yolunu kendini tanımaktan geçtiğini düşünenlerdenim. Daha önce bölümlerimden birinde bahsetmiştim. Yine tekrarlamak istiyorum. Şu Delfi'deki Apollon Tapınağı'nın girişinde Sokrates'in sözü yazılıdır. Nedir o? Kendini bil. Kendini bilmek, tanımak, hayatını, kendi hayatını, düşüncelerini, duygularını incelemek yani. Benim ebeveyn olduktan sonra zihnimin bir köşesine kalın harflerle yeniden yazdığım bir söz bu. Kendini bil. Yani ben neye sabredebilirim, neye sabredemem? Hangi konuda esneyebiliyorum, hangi konuda esneyemiyorum? Beni ne zorlar? Beni zorlayan durumlarda nasıl davranıyorum? Ya da ne bileyim, sabretmek için ben hangi araçları kullanıyorum? Neyden destek alıyorum? Ebeveynlikse konumuz, aynı zamanda şu soruyu da soruyorum kendime sık sık. Düzenli olarak mola, es veriyor muyum? Bakın bu çok çok önemli. Mola vermem ya da destek almam gereken zaman ne zaman? Bunun farkında mıyım? Kendimin farkında mıyım? Kendimi sabırsız görüyorsam eğer sabırsız olmamın esas sebebi ne? Bunun altında yatan şey ne? Ne bekliyorum? Bir beklentim mi var? Mesela sabrım ile çocuğumdan beklentim arasında nasıl bir ilişki var? Aslında benim beklentim ne ve hangi beklentilerimi karşılamıyor da ben sabırsız davranışlar sergiliyorum? Ebeveyn olarak neye veya nelere sabredeceğimi bilmek istiyorum bazen. Yani bu benim önümdeki durum, sabretmem gereken durum geçici mi, kalıcı mı? Yani şimdi muhtemelen şöyle olacak. Birinci kızım büyüyecek. O büyürken ben anlayacağım. Ha, bu durumlar bakın geçiciymiş, kalıcıymış diyebileceğim kendime. Ve ikinci çocuğuma da ona göre sabrım artacak veya azalacak. O tabii onun biraz mayasıyla, kişiliğiyle de ilgili. Benim o anki, o tarihteki yapımla da, başıma gelen olaylarla da ilgili olacak muhtemelen. Ama kısaca belirsizlik bizi biraz zorluyor. Bunda sanırım hemfikiriz. Peki çocuklarım benim nelere sabrettiğimin farkındalar mı? Yaşlarına göre onlara bunu aktarabiliyor muyum gibi gibi bir sürü soruya yanıt vermeyi gerektiriyor ebeveynlikte sabır meselesi. Ben kime göre veya neye göre sabırlıyım veya değilim? Bu konuda kıyas yapmak doğru mu? Mesela kıyas demişken, şimdi size hayatımdan benim için çok güzel bir anı paylaşmak istiyorum. An, ailem beni sabırsız zannederdi. Ben büyürken, ergenlik döneminde veya daha küçükken, evlendikten sonra fark etmez bunun periyodu. Bazı şeyler karşısında dayanma tahammülümün az olduğunu düşünürlerdi. Ben de üzerimdeki bu sabırsız etiketinden çok sıkılırdım. Sabrımın görünür olmadığından çok şikayet ederdim içten içe. Onlara karşı da ederdim. Bana sabırsızsın dediklerinde tetiklenirdim. Bu arada annemle babamı da birer sabır taşları olarak görürdüm. Çünkü yaşadıklarını, yaşantılarını biliyorum. Neticede aile, ailedeki diğer bireylerin yaşantısına tanık olanlar grubu demek aynı zamanda. Gel zaman git zaman benim çocuklarım oldu. Annem bana günün birinde yakın tarihte hatırlamıyorum tam olarak ne zaman olduğunu. Kızım ben seni sabırsız bilirdim meğer sen sabırlıymışsın. Zira ben senin sabır gösterdiğin şeylere asla sabredemezdim gibi bir şey söyledi. Arkadaşlar ben o an Nirvana'ya ışınlandım, anlatabiliyor muyum? Işınlanma varmış, doğru bilgi yayın. İnanamıyorum ya dedim. Ben annemin gözünde sabırlıyım. Bunun nasıl bir duygu olduğunu bilen bilir. İhya oldum ve inanın o günden sonra benim sabırla ilgili meselem çözümlendi gibi oldu kendi içimde. Böyle havalı havalı sabırlı sabırlı gezmeler falan arşa değdi başım. Hani başın göğe erdi mi denir ya. Hah, işte benim başımın göğe erdiği tarih o tarihtir. Şaka bir yana arkadaşlar, bu bana, bu çözülme bana ilaç gibi geldi. Şimdi ben bu bölümde bir taraftan bu konuda, daha doğrusu tarafsız bir yerde durmak istiyorum. Ne tam olarak ebeveynin yanında ne de tam olarak çocuğun yanında. Çünkü ebeveynin dünyasını anlamayan, ebeveyni robotmuş gibi algılayan ve sadece çocuk odaklı yaklaşımlar bana çok romantik geliyor. Ve o yaklaşımları gerçek hayatta uygulamak zaten imkansız. Yani o yaklaşımları uygulamaya çalışırken sabırlı olmak bazı kişilere göre imkansız. Ben bu görüşteyim. Annemin dediği gibi ben senin sabrettiğin şeylere sabredemezdim. Mesela hepimizin sabredeceği mevzular farklı. Ayrıca bu romantik yaklaşımlar ebeveynlere vicdan azabı da yaşatıyor. Ve tabii ki çocuklar şimdi bizim aracılığımızla bu dünyaya gelerek sabır görmeyi hak ediyorlar. Peki sabır konusunda kendine ne kadar yükleniyorsun? Durman ve dur demen gereken yer neresi? Yani tüm işlerimizi bırakıp sadece çocuğa odaklansak, adansak bile sabrımız yetmeyecektir. Ebeveynlik yapış modelimiz de kendimize çok fazla yüklenmemize sebep oluyor olabilir. Farkında mıyız bunların? Konu yine kendini bilmeye geliyor. Formülü yok. Çünkü herkes biricik. Bu konuda tek doğru bir yaklaşım yok. Yani şunu yaparsan çok başarılı olursun. Sabırlı olmanın 18 yolu. Öneriler geliyor değil mi? Şimdi ben bu önerileri bir kenara itip kendim kendime soruyorum dediğim gibi. Mesela ne yaparsak acaba işe yarayabilir? Otopilottan hareket ettiğimizde mesela neler oluyor? Buna bir bakabiliriz. Hayatımızda gereksiz yere üstlendiğimiz işler, ilişkiler, durumlar var mı? Kendimizi veya şu an yaptığımız ebeveynliği olduğu gibi kabul edebiliyor muyuz öncelikle? Tamam, değişmek isteyebiliriz, okey. Ama olduğumuz gibi şu anki güncel halimizle kendimizi kabul edebiliyor muyuz ve bunun da sonuçlarının sorumluluğunu alabiliyor muyuz? Evet, ben bu şekilde olduğum için bu olayda böyle bir sonuç çıktı, okey diyebiliyor muyuz? Ya da mükemmel mi olmaya çalışıyoruz? Yeterince iyi bir ebeveyn olarak görmüyor muyuz kendimizi? Sadece çocuk odaklı mı yaşıyoruz, yoksa hayatımıza güzellik katan başka uğraşlarımız var mı? Ben genellikle sabrım tükendiğinde biraz bunlara bakmayı seviyorum. Mesela sabır nöbetleşmesi. Bu çok hoşuma giden bir kavram. Sabır nöbetleşmesi yapmak için kimden destek alabiliriz? Eşimizden, annemizden, babamızdan, komşumuzdan, arkadaşımızdan. Kim bizimle bu nöbetleşmeye gönüllüyse veya sabrımızın tükendiğini çocuğun görmesine izin veriyor muyuz? Ben bu konuda mesela aydınlandım. Şimdi çocuğuma bazen bir çıkış yapıyorum ama çocuğum şok. Ne oldu ki şimdi diyor. Yani verdiğim tepkiyi bir kenara bırak. Ne oldu yani, annem tam olarak ben ne yaptım da bu tepkiyi verdi. Yani çocuk son yaptığı davranış üzerinden itibaren alıyor benim tepkimi, davranışımı. O minvalde görüyor. Halbuki ben öncesinde onun bu huyuna veya bu alışkanlığına, bu davranışına kim bilir ta ne zamandan beri sabrediyorumdur ve patlamışımdır. Evet, cinsiyetine, yaşına, çocuğun dönemine göre bence sabrımızın ne durumda olduğunu ara ara haber vermek hoş oluyor. Bizim bir robot değil, duyguları olan, dayanma kapasitesi olan bir insan olduğumuz gerçeğini anlaması gerekiyor bana sorarsanız. Biz bunu aktarabiliyor muyuz? Ben bildirim gibi, şimdi hayatımız bildirim. Kızıma bildirim veriyorum. Nildeniz, bu konuda sabrım şurada bak. Çok hoşuma gidiyor bunu yapmak. Böyle bir değişiyor, tavrım değişiyor. Kendime de o anda bir hatırlatma yapıyorum. Bak, sabrım burada. Şimdi bunu biraz geriye çekmemiz lazım ki ben daha da dolmayayım gibi. Veya işte klişe vardır. İşte birinci çocukta gösterdiğimiz sabrı eğer diğer çocuklara gösteremiyorsak vicdan azabı geliyor. Aynı mı olmalı? Hayır, çünkü sen başka bir binnazsın. İkinci çocuk, üçüncü çocuk, dördüncü çocuk, onlar da başka çocuklar. Dolayısıyla hem kendimizi başkalarıyla kıyaslayamayız, hem de kendimizi diğer versiyonlarımızla da kıyaslayamayız bu durumda. Hem çocuğumuzun hem de kendimizin bireyselliğini, biricikliğini anlayabiliyor muyuz gibi ben buralara bakmak lazım geldiğini düşünüyorum. Tüm bunlar bizi yine kendimizle çalışmaya itse de başka ne yapabiliriz inanın ben de bilmiyorum. Şu an mikrofonun karşısına geçtim, sizinle konuşuyorum diyeyim. Konu ebeveynlik olunca da yani hep ben mi geliştireceğim kendimi? Bazı şeylerde olduğu gibi kalsın arkadaş deme hakkımız da bence bana göre normal. Yani ona göre de tabii sonuçlarının sorumluluğunu almak da bizim zaten. Biz bunları biliyoruz. Ben bir de işin şu kısmına değinmek istiyorum. Toplum olarak, yani community olarak birbirimiz için bu konuda ne yapıyoruz? Oturmuş, yerleşmiş bir sistemimiz var mı? Yoksa var olan sistemler bizim ebeveynlik yapışımızı, bu toplumda kadın oluşumuzu, erkek oluşumuzu zorluyor mu? Biraz buna bakmak gerektiğini hissediyorum içten içe. Her şeyin merkezine insan koyan politikalarımız var mı mesela? Ben biraz buraları da sorgulamak istiyorum. Herkesin ağzında bir stres, kaygı, ezberledik artık. Evet, stres var, sabrımız düştü ama bununla ilgili alabileceğimiz destek birimleri var mı? Kolayca ulaşabildiğimiz, yerleşmiş. Stres yönetimi ve sağlık hizmetleri var da biz mi yararlanmıyoruz? Aile toplumun temelidir demeyi iyi biliyoruz, iyi biliyorlar. Peki ebeveynlere stres yönetimi becerileri konusunda destek olmayı amaçlayan mesela bir kurum, bir sistem var mı? Ben bilmiyorsam lütfen Binnaz var böyle bir şey deyin, bana yazın lütfen. Yani ebeveynlerin hem fiziksel hem de duygusal sağlıklarını korumalarına yardımcı olabilecek bir merci var mı? Güzel işliyor da biz mi bilmiyoruz? İnsanlar olarak diyorum bu arada, hepimizi kastediyorum. Kurduğumuz bu devlet sisteminin bu konuda hiç mi bir sorumluluğu olmasın yani? Devlet kendi kendine mi oluştu? Nerede bu devlet? Konuyu buraya bağlayacağım aklıma bile gelmezdi ama oldu işte, çok da güzel bağlandı bence. Bunu neden söylüyorum? Çünkü biz toplum olarak toplumun bireyleri olarak refah içinde olmak istiyorsak bence insanların bu konuda birbirlerine destek olduğu bir sistemler silsilesi olmalı diye düşünüyorum. Bilmiyorum, belki de yanılıyorumdur. Belki de hiç işlemeyecek bir sistemdir. Ama keşke denense. Ya mesela aile destek grupları geliyor aklıma. Var mı böyle bir şey? Biz mi yararlanmıyoruz? Hani şu bir çocuğu büyütmek için gereken köy, bizim köyümüz, hani hiç gidip görmediğimiz ya da bize gelseler de memnun olmadığımız bu köy. Bu konuda bizim için ne yapıyor? Ya da biz bu köy için ne yapıyoruz? Karşılıklı bir şeyden bahsediyorum. Hani oh köy beni anlasın, bana destek. Bundan bahsetmiyorum. Eleştirmekten birbirimize, birbirimizi eleştirmekten, birbirimize akıl vermekten, yargılamaktan başka biz ne yapıyoruz mesela? Toplum ebeveynlere destek grupları ve toplulukları sağlayarak birbirleriyle deneyimlerini paylaşma, efendim birbirlerine destek olma fırsatı sunsa ne güzel olmaz mı? Mesela bu gruplarda ebeveynler gerçek anlamda birbirleriyle etkileşimde bulunsalar, birlikte güçlenseler, aa ben de böyle hissediyorum, ben de bunu yapıyorum deseler güzel olmaz mı? Akşam gezmelerinde muhabbet olmaktan ötere gerçekten işleyen, gidip böyle topluluğun içinde kendimizi ifade ettiğimiz, tabii ki bu yargılanmadan, tekrar söylüyorum, hani akıl vermeden, teselli etmeden, eleştirmeden bunu yapsak, önce bunun iletişiminin nasıl olacağının altyapısını kurarak, moderatör eşliğinde belki. Ay vallahi ben çok istedim şu an canım. Ben podcast'ı bunu kapatıyorum. Ben böyle bir şey kurmaya gidiyorum. Bence arkadaşlar birlikte güçleneceğiz. Ben öyle olduğunu hissediyorum. Umarım buna aydınlanırız deyip sizlere bir haber vermek istiyorum. Ben Gathering platformunda bir mekan açtım arkadaşlar. Bunun duyurusunu yapmak isterim. Mekanımın adı da Maskeli Ebeveyn Kulübü. Linkini açıklamalara bırakacağım. Bildiğiniz mekan. Sahibi benim, işletmecisi benim, temizlik hizmeti, her şey bana ait. Bildiğimiz mekanların online hali. Yani online mekan. Nasıl yapıyoruz, ne yapıyoruz? Gathering nedir? Kısaca bahsedeyim. Gathering, sevgili Mehmet Ali Alabora'nın ve diğer ortağı Tan Morgül'ün birlikte düşündükleri ve ete kemiğe büründürdükleri bir platform. Çok tatlı bir ekipler. Gathering'de çeşit çeşit mekanlar var. Ne bileyim, kitap kulüpleri, yemek atölyeleri, müzik kafeleri, çocuklarla birlikte yapılan kulüpler, felsefe kulüpleri, speaking club'lar ya da derin tartışmaların yapıldığı mekanlar, destek grupları, meyhaneler. Yani bir buluşma noktası, online bir buluşma noktası. İnsanların açmış olduğu mekanlara giriyorsunuz ve tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi masalarda sohbet ediyorsunuz. Başka masalara gidip orada ne konuşuluyor, katılabiliyor, selam verebiliyorsunuz ya da mekan sahibi sahneye çıkıyor, ortak bir konuşma başlatıyor gibi gibi. Çok keyifli bir ortam. Dilerseniz kendiniz de istediğiniz bir konuda mekan açabilirsiniz. Ben de tam olarak az önce bahsettiğim sebeplerden dolayı Maskeli Ebeveyn Kulübü'nü açtım. Şimdi içeride temizlik var. O yüzden kimseyi alamıyorum. Yakında aktif olacak. İstedim ki ben kendi kendime konuşmayayım. Yani siz de dinleyici olmayın. Gelin podcastler üzerinden ya da farklı konular üzerinden birlikte konuşalım. Birbirimize destek olalım, ilham olalım. İçimizdekileri söyleyebilme platformumuz olsun. Yani artık arkadaşlar, Maskeli Ebeveyn'in bir mekanı var. Sizleri oraya davet ediyorum. Instagram postlarını takip edin. Oradan sohbet gün ve saatlerini paylaşıyor olacağım. Gathering'e girip mekandan rezervasyon yaptırınca da buluşma gününün saatini, konusunu mailinize de otomatik olarak atmış olacağım. Ben bunun için çok heyecanlıyım. İnşallah orada birlikte oluruz. Bir önceki podcast'imde ebeveynliğin %90'ı vicdan azabı demiştim. Geri alıyorum. Yanlış hesaplamışım. Çünkü matematikçi değilim. Ebeveynliğin %100'ü sabır arkadaşlar. Hayatın %100'ü sabır. O yüzden sabır konusunda gelin tanış olalım dermişim. Gelin birlikte hemhal olalım, konuşalım üzerine. Ne bileyim, belki dediğim gibi ben birbirimize çok fazla ilham olabileceğimizi, destek olabileceğimizi, konuşmadan da olsa bazen anlaşabileceğimizi düşünüyorum. Böyle hissediyorum. Bugün burada bu bölümü bitiriyoruz. Zaman ayırıp buraya kadar dinlediyseniz çok teşekkür ederim. Burada konuşulanlar ilginizi çekiyorsa, şu arkadaşım da bunu duysun derseniz podcast'ı elden ele paylaşmanız çok hoşuma gider. Tekrar görüşünceye dek ebeveynler olarak sabrınızın sonu selamet olsun. Maskelerinizi takın, bana yazın. Hoşça kalın.